Murat Özsoy'la Sars.
Fenomen Türk'te yeni bir haftaya başladık. Pazartesi akşamındayız. Bilgehan Başkan burada. Atalar Hocam yok. Begüm'üz yok. Fakat şahane bir konuğumuz var. Tuana burada.
Selamlar.
Tuana ile kim bilir neler konuşacağız Bilgehan Başkan? Kim bilir neler konuşacağız? Kendisi bizi dinliyor musun daha önceden? Dinledin mi hiç radyomuzu?
Demişliğim var, evet. Evet.
Programın dedim hep programı.
Hadi ya.
Denk gelmiş illaki.
İllaki. Demek ki dinlememiş Bilgehan Başkan.
Aynen.
Böyle yoksa yapacağız. Bak kardeşim, amacımız bu. Biz dinlemeyen herkesi tek tek bulacağız. Gerekirse programa konuk alıp onu alıştıracağız. Ayağa alışsın müşterimizin. Müşterimizin ayağa alışsın. Şahane bir pazartesi akşamı şarjı başladı.
Murat Özsoy'la şarj.
Pazartesi akşamının trafik saatinde şahane bir konukla beraberiz. Tuana.
Selamlar.
Bir de Buse diye bir isim var galiba. WhatsApp'ta öyle çıktı benim şeyde. Tuana,
evet,
Buse.
Evet, iki ismim var.
Neden Tuana'yı, öyle?
Tuana'yı ablam koymuş.
Ablanın söz hakkı var mıymış senin isiminde? Öyle bir şey var mı?
Şöyle, ilk iki büyük ablamın arasındaki yaş farkı bir. Ve bu sefer ablamı dışlamışlar.
Allah
Allah.
Allah'tan
beni o kadar dilemiş ki.
Şimdi burada dört kızlı bir sendrom var. Dört kız kardeş. Çok zor, öyle çok zor olması lazım koşulların.
Babamı bir düşünsene.
Babanı hiç düşünemiyorum. Sen neler çektin acaba?
Beş kadının içinde babamı düşündükçe kahroluyorum.
Evet.
Yani, adamcağız.
Ama bu kadar fazla kız çocuğu olan erkek adama da hani cennetlik derler ya, öyle bir,
evet,
muhabbet de var.
Senin adını mesela Tuana koymuşken mesela diğer ismine, ya beş kız hayal etmiş o zaman. Bir isim de içinde kalmış gibi. Ama ablan koydu dedin değil mi? Ablan koydu.
Tuana'yı ablam koydu. Annemler kendi oyuncak bebeği sanmasın diye nüfusa giderken Buse'yi de ekliyorlar.
Neyi sanmasın diye?
Oyuncak bebeği.
Arkadaş, bu kız kardeş meselelerini hiç anlamıyoruz ya. Benim kız kardeşim var ama asla ben kız kardeşimle senin yaşadığın şeyi yaşamadım tabii. İki kadının birbirlerini çekiştirmesi öyle oluyor mu? Dört kardeşten sadece bir tanesi seninle ilgileniyormuş gibi söylüyorsun.
Ya ilk iki büyük ablam yaşları çok fazla. Hmm. Onlar artık evlenmiş, çoluğa çocuğa karıştı, evet, derken artık yavru anne diyordum büyük ablama. Evet. Anne kız ilişkisi var.
O da oynayacak bir şey buldu. Biraz öyledir.
Aynen öyle.
Biraz öyledir.
Aynen öyle.
11 yaş varmış ama yani. Hani.
Yine de oyun arkadaşıyım büyük ablam.
Evet. Şimdi Tuana Buse, bu arada ismin de yine bizim tezimizi destekliyor. Bilgehan Başkan'la bir daha önce konuştuk bu konuları, biliyorsun. Bazen isimler kişinin fiziksel özelliklerini betimliyor olabilir, tanımlıyor olabilir, yaratıyor olabilir yani. Şimdi böyle bir kıza
iki ismi de uyuyor gibi.
İki ismi de uyuyor. Evet. Yani Tuana mesela, kötü, sen çirkin bir Tuana gördün mü Bilgehan Başkan hiç hayatında?
Yok, görmedim.
Asla göremezsin. Çirkin bir Buse gördün mü?
Hayır.
Asla göremezsin. İkisini birden koymuşlar. Fakat gözlerinin rengi Tuana'dan gibi geliyor bana sanki.
Yani Buse'ler en güzel Tuana ile Buse yanımızda belki de.
Evet, ikisini bir arada bulduk şu an. Tuana Buse. Gözlerinin rengini nasıl tanımlayabiliriz Tuana Buse?
Ya çakır olarak geçiyor.
Ne olarak geçiyor?
Çakır olarak geçiyor. Çakır. Bunu böyle tanımladım.
O tanımlanmayan bir şeye denen bir kelime. Çakır göz. Yani nasıl tarif edeyim? Nasıl? Öyle bir göz rengi. Mavimsi bir yeşil.
Ya bundan çok kavgalar çıktı. Ablam yeşil. Ablam mavi diyor direkt. Mavişsin sen diyor. Hmm. Mavisin diyor. Ben, evet, diyorum aynaya bakıyorum, yok bu yeşil diyorum, emin misin?
Evet, ikisini de aynısı kadar yakınsın.
Evet.
Yani mavi de sen de bizi şey yapmasan, ben yeşile çaldığını düşünüyorum.
Ben de öyle düşünüyorum.
Denizin dibinde böyle en diplerinde olan yeşil taşlar gibi enteresan, mavimsi de bir ışık vuruyor gözlerine.
Böyle çok güzel bir deniz gibi.
Evet, biz böyle kadınları övüyoruz. Bizim programda çok kadın gelmiyor. Atalar Hocam var burada. Yaşlı başlı adam, çoluğu var, çocuğu var. O Bilgehan Başkan, ben, 3 adam oturup konuştuğumuz için böyle biraz tadını çıkaralım istiyoruz kadın konuklarımız geldiği zaman. Profesyonel bir öğrencisin. Az sonra profesyonel öğrencilikten bahsedeceğim. Öncelikle profesyonel öğrencilik ne demek? Onu bir açacağım. Öğrenci kardeşlerimiz, dinleyicilerimiz alakalı olacaklar bu konuyla. Trafik saatinin şarjı devam ediyor. Pazartesi akşamı gerçek bir konukla karşı karşıyayız. Kendisi bir öğrenci. Öyle değil mi Tuana'cığım?
Maalesef.
Bir öğrenci ve şimdi ben de öğrenci oldum. Bilgehan Başkan, sen ne zaman, yakın zamanda bitirdin sen de okulları galiba.
Ne zaman bitti ya benim? 2021.
Bitti ama değil mi?
Aynen.
Tamam. Şimdi bizim yaşadığımız öğrenciliğe öğrencilik denmiyor kardeşim. Bu kızın yaşadığı öğrencilik gerçekten profesyonel bir öğrencilik. Kendisi gerçek bir survivor. Neden böyle söylüyorum diye açıklamadan önce. Profesyonel öğrencisin deyince senin kafanda bir şey oturuyor mu Tuana'cığım? Ne demek sence profesyonel öğrencilik?
Hayatın içine karışmışken o kalabalığın içinde biraz kaybolmak. Çünkü başlarda, evet, alışmaya çalışıyorsun. İnanılmaz bir survivor yaşıyorsun.
Evet.
Ailen seni gerçekten ciddiye almaya başladığı dönemler artık. Ve ciddiye almadığı da bir dönem. Evet. Kısım. Zorlanıyorsun tabii
adaptasyon.
Ki. Nerede kalacaksın, ne yapacaksın?
Oralara gelelim. Aynen. Benim nerede? Aslında derdim o, biliyor musun? Mesela bu kız Bilgehan Başkan. KYK yurdu değil mi onlar?
Evet.
KYK yurdunda da kalmış. Öğrencilerin kaldığı apartlarda da kalmış. Şehir dışından zaten geliyor buraya okumaya. O da bir mesele, evet, en büyük zorluk. Yani gerçekte bir öğrencinin hayal edip de umduğunu bulamadığı ne varsa hepsini muhtemelen yaşamış. Nasıl bir, nereden geldin önceki İstanbul'a, ne zaman geldin, okul için mi geldin?
Hepsi buraya mı ikisinde? Okul için geldim. Evet. Hani ablam burada yaşıyor diye öncesinde de lisedeyken vesaire tatillerimde hep geliyordum.
Evet.
Ama ablamlayken tabii ki oradan oraya arabayla.
Evet. Hani nerelerden geldin buralara?
Samsun'dan geldim.
Samsun'dan geldin.
Evet.
Arada büyük bir fark var mı Samsun'dan İstanbul'a gelmek gibi? Ya çok ailem, da küçük bir il değil Samsun ama.
Evet evet, büyük şehir. Ailem Atakum'da yaşıyordu. Çok tatlı, çok güzel, deniz kenarı bir yer. Ama tabii ki çok büyük bir fark var.
Evet.
Hani kere orası biraz daha minimal bir ulaşım, evet, sistemi var.
Evet. Buranın burada korkunç, bir kıtalar arası bir seyahat yapıyoruz, evet, yani sürekli her saatte.
Hayatımda en zorlandığım şey ilk geldiğimde. Otobüslerin biri sağa gidiyor, biri sola gidiyor. Yönler işte, biri Zincirlikuyu yönü diyor.
Evet. Biri işte... Şu anda insanlar seni dinlerken o çilelerde. Hangi tarafa gidecektik acaba diye sağa sola bakan insanlar var.
Ve ben gitmem gereken yeri biliyorum ama ne tarafa, ne taraftan bilmem gerektiğini bilmiyorum. Evet. Korkunç bir şey. Ağlama videolarım falan ablamda çok vardır. Ben
bu geçiş sürecinde mi yaşadın bunları?
Evet.
İlk başlarda.
Çok zorlandım, inanılmaz zorlandım. Ve okulum Beykoz'da. Evet. Oraya giden bir metro ulaşımı vesaire yok. Mecbur otobüs kullanmak zorundasın. Evet. Zaman zaman taksi vesaire. Taksiler karşıya gitmiyor, öyle bir sıkıntı var. Evet. Yok ben gitmem, almam seni deyip.
Biz böyle öğrenciyken taksiye binemiyorduk, o yüzden bilmiyoruz o konuyu.
O lüks bende de çok fazla yok. Sadece kaybolduğum, evet, zamanlar tercih ediyordum. Ki bol bol kayboluyordum. Bir keresinde Arnavutköy'e gitmek için, hani Bebekli tarafındaki Arnavutköy'e gitmek istemiştim.
Evet, diğer Arnavutköy'e gittim deme bana sakın.
Öyle uzaklara gitmişim ki.
Çatalca'ya doğru gidiyormuşsun. Onu benim annem de yaptı o hatayı bir keresinde. Konum olarak Arnavutköy'e girince benim eve en yakın Arnavutköy aslında sahildeki Arnavutköy'ken havalimanı tarafındaki Arnavutköy göstermiş.
İkinci Arnavutköy var mıydı?
Var var. Ama gerçek bir köy.
Havalimanının orada, yani Allah'ın unuttuğu
yer. Evet evet evet. Çok uzak, çok uzak bir yer. Çok uzak. Arnavutköy çok uzakta bir yer. Bilgehan Başkan, senin okulla yaşadığın yer arasında öyle mesafe kat ettin mi?
Benim evimin 2 dakika yanından shuttle kalkıyordu. Ben shuttle'a biniyordum.
Evet, benim de öyleydi. Bizim üniversitede aynı üniversiteden var. Doğru, o yüzden.
Aynen.
O yüzden.
Efsane bir şey. Çünkü ben Survivor'ı orada yaşadım. Hani yerleşme kısmında yaşadım. Ablamla başta yaşıyorum falan ama minik sürtüşmelerimiz var. Artık evet, hani o büyükleniyor, ben büyükleniyorum falan.
Ya bu şey gibi, bir film izliyoruz ve villain derler ya, kötü kötü karakter ablası gibi geliyor şu anda. Bu kızın survival'ında karşısında bir şeyi var ablası.
Ama en büyük öğreticim oydu.
Tabii ki.
Yani şu anki her şeyimi ona borçluyum diyebilirim. Evet. Şu anki bilinç seviyem vesaire. Bunlar çok önemli
şahane
şeyler.
Şahane bir ablam var.
Kesinlikle öyle.
Evet, gıyabında konuşalım biraz. Gelseydi onu da överdik. Bir dahaki sefere. Öğrenciler için özel bir şarj yapıyoruz şu anda ama herkes dinleyebilir. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te pazartesi akşamının trafiğinde Şarj'da Tuana Buse adında çok güzel, çok başarılı, çok tatlı bir hanımefendiyi ağırlıyoruz. Kendisi öğrenci. Ama öğrenciliğin her şeyini tatmış. KYK'sını tatmış, abla yanında kalmasını tatmış, oradan oraya aktarma yapmasını tatmış, yollarda yürümesini tatmış. Nerelere kadar geldin? Üçüncü sınıfta mısın daha?
Daha üçüncü sınıfta.
Çekecek bir senen daha var diye düşünüyorum. Sen de hiç var mı, daha çekerim ben, yüksek yaparım üstüne gibi bir kafada mısın?
Hiç oralarda değilim.
Bir şey söyleyeyim mi? Artık insanlar oralarda olamıyorlar. Benim zamanımda, benim okuduğum zamanda mesela yüksek lisans yapmazsan olmaz gibi bir durum vardı. Şu anda onu yapamıyor insanlar. Çünkü şöyle bir durum var. Öğrencilik pahalı bir şey. Yani kendi kiranı vermen için bir yerde çalışıyor olman lazım. İyi kötü bir iş bulup başka zamanlara, başka şeylere zaman ayıramıyorlar diye düşünüyorum.
Evet, kesinlikle.
Senin de o yönde mi fikrin? Mimarlık okuyorsun sen değil mi?
Mimarlık okuyorum. Çok yoğun bir tempo. Ders saatlerimiz çok uzun vesaire.
Evet. Benim kız kardeşimden biliyorum. Ben bir de sizin böyle sabahlamalarınız olur.
Proje mimar mi?
Evet, oluyor mu? Okulda böyle bir stüdyo gibi bir yerin içinde, evet, böyle sabahlamalı şeyler oluyor.
Hani 2 saatinde mescitte uyuyorum ama.
Evet, güzel bir şey.
Tatlı tatlı.
Bu arada mescitte uyuma fikri gerçekten benim de çok sık uyguladığım. Allah affetsin. Yani bence bir zararını görmüyorum. Yani hani gerekiyorsa 2 dakikada kılarız canım, önemli değil. Havalimanında çok hayat kurtaran bir şey. Buradan bir tüyü verdim. Şu an havalimanı mescidi tıklım tıklım olacak. Galiba böyle podlar var içinde yatabildiğin.
Yeni artık, evet.
Evet, artık
var.
Ondan öncesinde mescide girip bir köşede kıvrılmalı. Mesela Gaziantep Havalimanı'nın mescidinde şöyle 4 saat temiz uyuduğum vardır mesela. Temiz uyumuşumdur. Dur, ne konuşuyorduk ya? Bir şey söyleyeceğim. Mimarlıkta sonuçta bir sanat dalı bu bence. Yani bir güzel sanatlar içinde sayılmamasının bir sebebi var mı? Sen mesela sanat olarak mı görüyorsun mimarlığı, yoksa bir zanaat olarak görüyorsun?
Mimarlığı kesinlikle sanat olarak görmüyorum.
Kavga çıktı şimdi, güzel.
İşkence olarak görüyorum diyecekmiş gibi.
Kısmen öyle de denebilir. aslında mühendislik kısmı da ağır basıyor. Statik evet. hesapları, betonarmeler vesaire. Tasarım kısmı biraz daha soyut kalıyor. Yani evet. tasarımdan çok aslında o binanın dinamiği kurması vesaire.
Evet.
Temel biçimine göre yapılandırılması. Bunlar çok önemli.
Şimdi mesela okulda şöyle oluyordur. Böyle hayalperest ve idealist öğrenciler var. Onlar böyle anlatıyorlar mesela. Hocam ben camları olmayan ve kapıları olmayan bir hastane düşündüm. Çünkü hastaneler aslında ölümü sembolü falan filan diye böyle fanteziye girip ondan sonra böyle alüminyum doğramalarla kaplı işte BTP şeylerle böyle duvarları süslü dandik binalar yapıyor insanlar. Hayaller ve gerçekler arasındaki ayrımı öğrenciyken görüyor olmak güzel bir şey bence.
Kesinlikle öyle. Çok fütüristik eserler de yaptırmamaya çalışıyorlar.
Evet.
Hani çünkü burada...
Hobi olarak gene yapsın. Bak. Ya keşke öyle imkanlar olsa ama çoğu mimar piyasada hayat gayesine düşüyor sonuç itibariyle yani.
Ya yine müteahhit olarak tabii üst üste rigid binalar yapıp dikme derdinde olacaklar. Çünkü daha çok para kazanma endişesi olacak.
Evet.
Yatırımcı bulmadığın sürece çiziminin bir faydası yok gibi bir şey.
Maalesef. O yüzden ben mesela müteahhitlik kısmına girmeyi çok istiyorum.
Hayda. Tam Bilgi Han Başkan'ı konuları. Trabzonlu olduğu için müteahhitlik kısmına giriyorsan Trabzonlu bir tanıdığın olacak. Hemen tanıştırayım ben sizi beraber. Abi bak mimarimiz artık müteahhitliğe döndü yani yapacak bir şey yok.
Evet.
Yani şu anda insanlara bina yapmak önceliğimiz anladığım kadarıyla.
Yani stilettolarla şantiyeye gitme hayallerim var tabii.
Var tabii.
Var. Yapacak bir şey yok ona.
Gidersin Fikirtepe'de seni bekliyordu. Evet. Çamur deryası içinde usta başları. Stilettolarını giysin de gelsin diye. Bir dakika çok hızlı geçiyor vaktimiz. Çok şahane dinliyoruz gibi geliyor. Şarkılarla türkülerle devam ediyoruz. Şarj devam ediyor. Tuana'cığım Anadolu'dan, belki Samsun neresi sayılır? Karadeniz'den diyelim. Karadeniz'den.
Karadeniz.
Evet yine Anadolu'muz diyelim ona. Kalkıp öğrenci olarak buraya gelen hanım hanımcık, ince narin güzel bir kız. Ne zorluklar yaşadın burada İstanbul'da öğrenci olurken? Şöyle küçük bir bahset bakayım bize.
Ne zorluklar yaşamadım desek daha doğru olur.
Evet yaşamadın zorlukla konuşalım. Ne zorluklar yaşamadın?
Ne zorluklar yaşamadım?
Mesela? O yüzden soruyorum.
Bak, yani
o yüzden ama öyle demek daha doğru dedin ya. Öyle değilmiş demek ki. Bir daha alıyorum sorumu. Ne zorluklar yaşadın? Öncelikle barınma ihtiyacımızı zorla giderdi. Bunu anlattın bize.
En büyük ihtiyacım. Evet. Çünkü ya bir KYK'ya artık başvurmamın evet. gerektiğini hissettim. Ablam da yaşam ilerlemiyordu.
Nedir KYK nedir? Bize hiç bilmeyen bir insana bir anlatır mısın KYK'yı?
Açılımı Kredi ve Yurtlar Kurumu.
Tamam. Krediyle mi okuyoruz burada biz?
Hayır. Ay hiç bilmiyorum. Eyvah.
Hiç bilmiyorum. Para mı veriyoruz sonrasında kaldığımız
yerde? Devlete bağlı bir yurt kurumu.
Tamam onu
normal yurtlara göre, özel yurtlara göre çok daha minik meblağlarda. Orada kalabiliyorsun. Ama İstanbul'daki yurtlar evet güzel yurtlar da var. Ama korkunç kalabalık. İnanılmaz kalabalık. Gittim gayet ablamla minik tatlı atışmalarımızı yaparak KYK'ya kalmaya gittim. Bir baktım oda 6 kişi.
Bir oda 6 kişi.
Evet kızlar o kadar tatlıydı ki. Birazdan Nişantaşı'ndaydı benim KYK'm bu arada.
Oh.
Yine yüksek açıyorum.
Başkan KYK'ya gel abi. Bu ne oğlum?
Aşağı taraf Beşiktaş, harika. Üst taraf Nişantaşı inanılmaz güzel bir konumdaydı. Ve arkadaşlarım hani Boğaziçi'nden Mimar Sinan'dan böyle tatlı tipler. Ama oraya geldiğimde seni sosyal deney için mi gönderdiler hani?
Evet.
Senin ne işin var gibi bir yanıt aldım.
Evet. Biraz çünkü ama Nişantaşı KYK'sı gibisin
aynen
yani.
Aynen öyle, aynen öyle. Anlayın beni dedim.
Nişantaşı KYK'sı kızı bu. Böyle bir durum. Sonra hala orada değilsin tabii. Oradan çıktın.
Hayır. Orada yapamayacağımı anlayıp hani...
Sana yapamayacağını anlatan şey neydi mesela? Yani kurallar mı yoksa sıkışık 6 kişi bir odada kalmanın dışında?
Yani en büyük sıkıntı evet, oydu tabii oydu. Ki.
Peki mutfak, banyo falan bunlar ne durumda mesela öyle bir durumda?
Kızlarım çok temizdi, çok tatlıydı hepsi. Ama gel gör ki yurdun giriş saati, çıkış saati, parmak izi basıyorsunuz falan.
Evet. Korkun, kısıtlayıcı geliyordu
çok
sana
kısıtlayıcı
tabii ki.
Ve kısıtlayıcı bir yerden kaçmaya ilgimi gösteren biriyim.
Evet.
Bana büyük dert oluyordu.
Evet. Sonrasında... Bunları tavsiye etmiyoruz. Kimse kaçmasın yurtlarımızdan. Bir şey söyleyeceğim. Yurttan da kaçılır abi ne demek yani. Benim hayatım yurttan kaçarak geçti. Yani ya. Bir öğrenci bu. Orada yatmak için var. Oranın şey olmak için yok yani. Hani. Tabii ki kuralları olmalı. Hani giriş çıkış saatleri güvenlik açısından ama. Yurttan... Ben mesela seni görsem kapıda saat 2'de buyurun hanımefendi. Alırım içeri yani. Niye kaçtın diye sormam yani.
Keşke güvenlikler de böyle düşünseydi evet. ama inanılmaz disiplinlilerdi. Hani erkek yurtlarında biraz daha bu esnekmiş ama kız öğrenci yurtlarında çok daha korkunç. Ben de buradan bir çözüm olarak arkadaşıma dedim ki ya ben çok sıkılıyorum daralıyorum ne yapacağım?
Evet.
Gel dedi okulun orada hani bizim Beykoz konumunda 4-5 tane üniversite olduğu için apart yapıyorlarmış emlakçılar. Hani 20 bin TL'ye kiralanacak bir evi. fazla öğrenciye oda başına tutturarak 50 bin TL gibi
kaç
bir gelire
yuvarlıyorlar.
Bizim apartta 6 kişi kalıyor.
Sen teknik olarak hala KYK'dasın. Senin hayatta çok bir değişiklik olmamış.
Aşk olsun.
Yeri hayır. Nerede? Yeri nerede bunun?
Şu an lüks bir KYK'ya.
Nerede yeri?
Beykoz'da okula çok yakın.
Beykoz'da. Nişantaşı'ndaki daha iyiymiş. Sen gene 6 kız kalıyorsun. Sen alışmışsın bu 6 kıza.
Hayır, aynı odada değiliz en azından. Farklı farklı odalarımız.
6 tane oda var mı yoksa biri mutfakta mı yatıyor?
Bir de banyoları var galiba.
Biri de banyoda yatıyor.
Salonda da 2 kişi var.
Salonda da 2 kişi mi var?
Evet.
Siz öyle mi 6 kişisiniz? 8 kişi misiniz yoksa?
6 kişiyiz.
Evet. Bir insan kaç kişi olduğunu bilmem. Hayır. Allah aşkına soruya bak.
2 kişi salonda yatıyordur.
Tamam, evet.
Ev 4+1. Ya orada mesela kısıtlamalarım yok. Okul 15 dakika yürüme mesafesi. Oradan ablamın eve ulaşım da çok kolay.
Şu ablanın eve ulaşım zaten kolay olması çok önemli senin için.
Kesinlikle.
Bunlar bir love and hate relationship derler bir yan başkan bunu. Aşk ve nefret
ilişkisi
derler.
Benim abimle de aram öyle bu
aynen.
arada.
Aynen. Bu da mesela bir gün abisi bunu dövüyor, bir gün bu abisini dövüyor. Bunların araları bu şekilde. Kavga gürültü. Ama böyledir bazen. Çok iyi dostluklar. Böyle evet. Artık yani birbirlerine şeyler, kedi köpekler de birbirlerini ısırır ya.
Şöyle gibi hani. İkimiz birbirimize zarar verebiliriz ama üçüncü kişiyi ikimiz öldürebiliriz gibi.
Ne kadar güzel
bir ilişki. Ben sevebilirim diye bir laf var.
Bayıldım ilişkinize. İyi ki ablam, iyi ki abim yok. Kardeşlerim var. Dur şarj devam ediyor. Şimdi Tuana Buse birinizin abisi var. Bilgehan Başkan abisi var. Senin ablan var. Ablaların var senin. Arada bir fark olmalı. Benim hiçbiri olmadığı için benim kardeşlerim var. Büyürken... Lanet olsun niye ablam var benim dediğin gün oldu mu? Gün olmuştur da genel olarak çıkarımı nedir yani? Ablam ilk hayatında var diyorsundur.
Yani hemen. Küçük ablam biraz daha abi gibi.
Ha arkadaş. Oraya boşluğu kapatıyor. Bunu öğrendiğim çok iyi oldu. Benim de hiç abim olmamıştı biliyor musun? Abine abi diyebilir miyim?
arkadaş ve flört seçimlerimde, erkek arkadaş seçimlerimde.
Abin devreye giriyor.
Abim büyük devreye giriyor.
Abim çok tehlikeli. Bunun abisi var ya okulun önünde falan bekliyor bunu. Çok sakat bir abisi var görmen lazım. Faça bir arabası var. İnanılmaz sakat bir abisi var.
Serseri kendisi.
Serseri evet. Hayatında bir zorlukmuş gibi anlatmıyorsun.
Yani zorlukmuş gibi anlatabileceğim tek kısım şu olur.
Çok karışıyor değil mi?
Karışmasından ziyade o kadar güzel kombin yapıyor ve o kadar güzel kıyafetleri var ki.
Lanet olsun. Ama bu bir avantaj senin için.
Çok büyük bir avantaj ama üzerimde gördüğünde çok büyük sıkıntılar çıkarıyor.
Evet ama bir dönem mesela küçülen şeyleri falan giydiğin olmuştur. O dönem en güzel dönemin bence.
İlla ki yani ayak numaramız aynı olsun diye dua ettiğim uzun bir dönem oldu.
İki ablan daha var.
Evet.
Onların artık şeyi geçti ama artık onlar evlendi. Balkan'da artık güzel şeyler giymiyorlardır.
Eski modaydı. Eski evet. İşte.
Nasıl olsa evlendim artık niye takılayım ki kendime? Neden parfüm alayım ki diye düşünüyor olabilir de. Öyle değildir bence de.
Ya bir kısmı yine okey ama herhalde küçük ablamla bir tık daha az yaş farkı var diye. Aynı jenerasyon yakalıyorum jenerasyonu. Kıyafet tarzını çok seviyorum. Bir de alışverişe çıktığımızda da büyük sıkıntılar oluyor. Aynı şeyi elimize atıyoruz ve bir tane kalmış oluyor ondan.
Olsun zaten ondan çalacaksın nasıl olsa.
Aynen öyle.
Fark etmeyecek. Bence bir kız için süper avantaj abi ablası olması. Yani çünkü belli yaşlarda mesela sen bir şey özeniyorsun ama senin paran yok. Öğrenci değilsin ya da çocuksun diyelim daha. Ablan satın alıyor işte.
Evet.
Oradan tırtıklarsın
müthiş
yani.
Bir şey.
Bence şahane bir şey.
Müthiş bir şey.
Başkanım senin abinin arandaki yaş neydi?
7.
Şimdi dinledikten sonra keşke benim abim olmasaydı da ablam olsaydı dediğin oldu mu?
Yok olmadı.
Ne düşünüyorsun abinle ilgili? Abinle kıyafet paylaşımınız var mı mesela? Önemli bir şey bence.
Var. Yani hani şu an yok ama önceden daha çok vardı. Şimdi büyüdükçe ben de kendi dolabımı kurmaya karar verdiğim için paylaşmıyoruz evet. Artık pek bir şey.
Bir şey söyleyeyim mi? Erkeğin abisi olması o kadar büyük sıkıntı değil ya.
Dayak arada dayak yiyorsun. Bunu bu arada.
Evet kıyafet ama kızın abisi falan. Olması sıkıntı olabiliyor bazen. Bazı abiler çekilmiyor ya.
Ay Allah.
Bazı abiler çekilmiyor. Senin abin okey ama. Senin
benim abim 10 numara. Dozum
senin abin okey. Peki bu ablaların arasında diğer ablalarının mesleklerinde mesela 4 kız kardeş yetiştiren bir babanın neler başardığını görmek istiyorum.
Evet. En büyük ablam doktor. Bir sonraki ablam hemşire. Annem inanılmaz diktatör bir kadındı bu arada. Derslerimiz konusunda çok disiplinliydi. Hmm. Ben ilk yeni doğduğum dönemlerde bebeğim küçüğüm diye ilk iki büyük ablam da üniversite sınavına hazırlanıyor. Daha çok beni babama devrediyordu.
Oh.
Babam da cuma namazına gitmeler, sanayide gezmeler falan.
Baban hep oğlan olsun istemiş. 4 kızdan, 3 kızdan sonra.
Babamla minik atış talimlerine gitmeler falan. Hep yanındaydım babamın.
Evet.
Babamla büyüdüm bir tık.
Ya şu adamın bir oğlu olmalıymış gibi be. Anlattı bak atış talimini.
Kızı
atış talimine götürmüş be.
Var zaten yok.
Var 2 tane olsun diye uğraşıyor anladığım kadarıyla. Baba kız ilişkisi çok önemli bence bir de.
Kesinlikle. Babam kızları olmasından o kadar mutlu
ya
ki.
Ya bu çok torpili bir şey. Benim de kız kardeşim babamdan daha çok sevgi görmüştür abi. Bu çok net yani.
İlk iki büyük ablamın ikişer tane çocukları var. Üç tanesi erkekti. Sonuncu olan minik en küçükleri 4 yaşında Öykü. O kız oldu. Ve babam diyor ki torunum varmış. Hani tapıyor. Evet. Tapıyor ona. Erkekleri de çok seviyor. Okey. İnanılmaz seviyor. Ama kız bambaşka diyor. Parka götürdüğümde çok doğal bir şekilde evcilik oynayabiliyor. Taş fırlatmıyor birbirlerine falan. O kadar
baba güzel... alışmış artık bir de yani. Evet. Baban şimdi bir oğlan çocuğuyla çok zorlanabilir evet, yani bu hayatta.
Aynen.
Öyle. Önemli olan işte mutlu olmak abi. Adam bulmuş melekleriyle değil mi? Hayatını kurtarmış Bilgehan Başkan. Darısı bizim başımıza. Şarj devam ediyor. Fenomen Türk'te pazartesi akşamının şarjında artık trafiğin azalmış olmasını ummakla beraber azalmayan trafikte var olmaya çalışanlar için sohbetimiz devam ediyor. Tuana Buse ve Bilgehan Başkan'la beraber. Tuana, öğrencilik şu anda yani senin öğrenciliğinle benim öğrenciliğim arasında yaklaşık bir...
25 yıl.
20, onu demek istemedim. 20 desem yok artık falan, küçük cebime 20 derler diye düşünüyordum ki sen patlattın. Teşekkür ederim. 20 yıl diyelim biz ona. 20 yıl var Tuana Buse'cim. Yalnız bir şey söyleyeceğim sana. Acı bir haberim var. Benim zamanımda öğrencilik çok güzel bir şeydi.
Tahmin edebiliyorum.
Vallahi bak bunu bence bunu bilenler söyleyecektir yaşayanlar. Öğrenciliğin gerçekten öğrencilik olduğu yıllarda yaşadık.
Hatta sizin zamanınızdakiler diyor ki o öğrencisin işte en güzel zamanların falan. Ya hangi en güzel zamanlar?
Vallahi öyle değilsiniz şu anda.
Yok, şu an.
Yani şimdi şey hep vardı böyle eskiye bir nostalji olduğu için böyle bir ne güzeldi bizim zamanımız. Oo siz yaşamadınız falan diyenler vardır. Onların durumu başka ama bizim yaşadığımız şey şöyle bir şeydi. Bir kere bu kadar kalabalık değildi şehir. Yani bu derece kalabalık değildi ve belli mekanlar Taksim'dir işte şunlar bunlar hani derler ya bozulmadan öncesi. O bozulmadan öncesiydi harbiden oralar. Yani şu anda oranın nüfusu da çok karıştı. Orada kitle de çok karıştı. İnsanlar artık oralara gitmez oldular işte bazı güzel yerler gündemden düştü. Ayrıca ekonomik olarak da çok mantıklıydı yani. Biz gidip mesela iki arkadaş herhangi bir mekanda yani oradaki herhangi bir mekanda hiç böyle yarın yokmuş gibi eğlenebiliyorduk mesela. Şu anda mesela bir öğrencinin gerçekten kendini eğlenmek için zaman ayırması buna para ayırması çok zor.
Evet kesinlikle zor. Hani maksimum böyle tatlı tatlı okuldaki kulüp çalışmaları, partiler vesaire.
Ne güzel, o da güzel bir şey.
O da güzel ama çok da sarmıyor
yani. Evet tabii ki yani dışarı çıkıp sonuçta eğlenmek gibi bir şey yok
bir
yani.
Sonuçta daha resmi bir ortamda aynen öyle.
Valla ben mesela normal ofise çalışan bir adam maaşla yapıyordu onu. Biz de öğrenciyken kendi bütçemize göre yine yaşayabiliyorduk yani. Bu tarafı vardı işin. Biraz şu an hayat pahalı. Artık insanlar üzerine kıyafet alırken bile düşünüyorlar yani öğrencilerin de.
Eğlence sektörü zorluğu var.
Yani şu öğrenciliğin bak bence şundan kaynaklanıyor. Bizim zamanımızda gerçekten şu okulu bitirmek ve öğrenciliği yaşamak buydu idealimiz. Şu anda insanlar da daha üniversiteye girer girmez mezun olayım ve para kazanayım ve kendi evime çıkayım, kendi hayatımı kurayım diye bir stres var. Öyle bir stres varken sen şu anda anın kıymetini bilemeyebilirsin işte.
Maalesef şimdi de bile kalamıyorsun, anda bile kalamıyorsun.
Evet.
Üzerinde çok büyük bir beklenti var. Zamanında okulu bitireyim evet. Şey stresi var. Bir an önce iş hayatına atılayım. Bir an önce işte büyük yatırımlar olsun, güzel paralar kazanalım falan.
Evet. Bunlar senin öyle bir acelen varmış gibi gözükmüyor. Sen ya çok iyi bir mimar olacaksın ya da hiç bu işe bulaşmayacaksın gibi izlenim veriyorsun. Nasıl aran mimarlıkla okuduğun bölümde?
Okuduğum bölümle aram güzel. Hocalarla müthiş.
Evet.
Ama onların mimarlığa bakış açısıyla benim bakış açım aynı değil gibi.
Hayda. Öğrenci geldi adam orada 50 yıldır ders veriyor. Samsun'dan Tuana geldi diyor ki ya sizin mimarlığa bak. Olabilir. Olabilir.
O da bir seçenek.
Olabilir yani neden olmasın belki de bir genius bir mimarla karşı karşıyayızdır.
Mimarlıktan bakış açım biraz daha aslında mimarlığın malzemeleriyle alakalı. Hmm. Onun malzemelerinden para kazanmak. Yapım malzemeleri, yapım teknolojisinden.
Malzemeden çalmadan para kazanmak değil mi? Ben şu an oraya gitti kafam. O kadar demire ne gerek var abi mesela bana göre mi diyorsun?
Ya ne yapacağız sanki bir tane kolon koyalım ortadan çekirdek çıksın.
Evet. Ya bir şey söyleyeceğim bunları mesela mimarlar da bu işin içinde oluyor mu? Mesela çürük bir bina olduğu zaman hadi müteahhit mi çalıyor mimar mı? Yapıyor bu hataları,
o binanın
yanlışları.
Yapım aşamasındaki imzayı kim atıyor? İmar imza yetkisi sonuçta.
Mimarın öyle bir... Var değil
evet,
mi öyle bir şey?
Evet evet müteahhitin üzerine de kalıyor maalesef. Mimarın da, inşaat mühendisinin de.
Evet.
İşte şantiye şefi kim vesaire onlar araştırmaya giriyor.
Evet. Ne kadar acayip bir şey ya. Bir insanın mesela yıkılacağını bildiği bir binaya imza atması. O, biliyordur herhalde. Mesela çürük bir binanın çürük olduğunu bence birinci sınıfta öğretiyorlardı size diye düşünüyorum.
Kesinlikle.
Yani baktığın zaman bu bina evet. Yaşamaz diyordur birinci sınıf öğrencisi.
Ya sütrüktür izlenimi vesaire tamamen öğretiliyor.
Evet.
Ve ona imza atmak zaten ölüm fermanı atmak gibi bir şey.
Evet. Aslında ben mimarlıktan ziyade öğrencilik konuşacaktım. Bu kız bence aydınlanmış bazı konularda Bilgehan Başkan. Mimarla ilgili de sohbet edelim. Ben evet. Tuğhan'la ile diye düşünüyorum. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Yanımızda öğrenci, bir mimarlık öğrencisi Tuana var. Şimdi biraz da mimari meselelerden konuşacağız Tuana'cığım. Şimdi yurt dışına gittiğimizde, özellikle Avrupa'ya gittiğimizde bütün Türklerin beğendiği, dönünce anlattıkları bir şey var. Mesela diyorlar ki abi bir güzel binalar, ya işte o yollar, o kaldırımlar, o heykeller, o fıskiyeler, bunları konuşuyorken bizim memleketimizde bunları neden yapmıyoruz?
Bizim memleketimizde o kadar fazla bir kentleşme var, o kadar fazla bina var ki aslında güzel kısımları görmekte zorlanıyoruz. Taksim evet. tarafında vesaire.
İhtiyaçtan yapıyoruz gibi binaları.
Maalesef ve kalabalıklaşma aslında.
Evet.
O kadar yoğun bir nüfus var ki bunu karşılamak için doğal olarak yapısallaşma,
evet.
çarpık kentleşme, güzel yapıları göremiyoruz ya da biz tarihi esere sahip çıkma konusunda da biraz eksik evet. olunan kısımlar illaki vardır. İllaki tamamlanması gereken kısımlar vardır.
Restorasyonlarımız da şovlu. Bir tane Selçuklu'dan kalma bir şey vardı, bir yan başkan görüyor. Onu meme yapmışlar. SpongeBob'a çevirmişler güzelim. Selçuklu'dan kalma evet.
Yıkıkken daha güzeldi.
Sünger Bob'a çevirmişler ya. Yemin ederim bunu ya anlamıyoruz ya yapamıyoruz bazı şeyleri. Mesela İstiklal'de yürürken o gördüğüm Fransızların ya da İtalyan mimarların ya da bizim o zamanların Türk mimarlarının yaptığı şahane binalar var. Heykeller var üzerinde, evet. semboller var. Mesela şu anda bunların yapılmıyor olması beni üzüyor. Mesela Tarlabaşı'nı yıktılar. Tarlabaşı'nda bir sürü bina vardı kendi halinde. Anlamlı ve özelliği olan 150 yıllık binalar vardı. Oraya onların benzeri, onların çakması olan dandik malzemelerle simülasyon gibi bir şeyler yaptılar. Ne diyorsun böyle şeylere sen?
Ya insanın içi acıyor çünkü bir bakıma tarihin üzerine bir yorgan örtüyorlar.
Evet, yorgan evet. da örtmüyoruz. Tamamen yakıyoruz o yorganı. Aynen, yorgan öyle. Morgan yok. En azından mesela şimdi eski arkeolojik kazılarda şey oluyor ya, bir dönem mesela orası bilmem ne olarak kullanılmış, atıyorum mahzenmiş, adam onun üzerine işte iki kat yapmış, bilmem ne yapmış, hala oraya ulaşabiliyoruz biz.
Evet.
Şu an ulaşamayacaklar bizden kalan hiçbir şeye. Yıkacağız geçeceğiz.
Maalesef. Restorasyon, röleve çalışmalarında vesaire yapının korunumunu esas almak istiyorlar aslında ama bakıyorlar strüktürde çürümeler var. İnsan sağlığına, işte insan canına bir tehdit oluşturacak.
Evet.
O yüzden aslında dipten bir tamirat için yıkım kararı alıyorlar. Ama tabii ki
çok güzel yeni
bir
malzemeyle
de yenileyemedikleri için bu eski havasını vermiyor ve bambaşka bir şey ortaya çıkıyor.
Yeni şeyler de yeni şeyler de yapılmıyor gibi geliyor bana. Mesela şimdi atıyorum bir Sultanahmet Camii var mesela bizim yaptığımız kültürümüzün ortaya çıkardığı.
Maliyeti gökdelenlerden yeni, yüksek olmaz mıydı?
Bence daha ucuza mal olabilir yani. Şu öyle anki birçok acayip yapıdan, acayip saçma sapan plazadan bilmiyorum tabii ki ama yani teknikler tabii bambaşka şu anda. Ama sanki böyle bizim kalıcı eserlerimiz yok gibi. Yeni yapılan mesela senin gözüne çarpan şu eser kalıcı dediğin yer var mı? Hoşuna giden.
Hoşuma giden bir eser olsa bile onu öyle bir yere dikiyorlar ki İstanbul'un her yerinden görünüyor.
Çok doğru söyledin aslında bir yandan.
Evet, ya yapı ismi de çok veresli.
Evet, geldi zaten yapı ismi. Evet, bir tane daha mesela yapı var. Bak benim hoşuma giden galiba Şakir'in camii mi? Öyle bir enteresan bir cami var. Mesela bu da alakasız bir yerde, çok uzak bir yerde. Çatalca taraflarında falan bir yerde. Yani şehrin göbeğinin göbeğinde amaca yönelik değil de biraz da böyle sanata yönelik pek evet. yapı ben göremiyorum yani.
Şöyle bir örnek verebilirim. Sancaktar Camii, Emre Arolat'ın eseri.
Evet, o da
Allah
çok güzel.
Göklerde olduğu kadar yerde de vardır fikrini. Yani yerde dediğim diplerde de arayabiliriz. Derinlerde evet. de arayabiliriz fikrini biraz daha yansıtmak istemiş. Çok inanılmaz keyifli bir yapı. Mimari i̇şte. Anlamda çok farklı bakış açıları katıyor. Çok keyifli.
Buradaki sebep, aslında keyifli olmasındaki sebep, adam bir şey demek istiyor ya.
Evet.
Yani öbürleri bir şey demek istemiyor. Öbürü Fikirtepe'de bir iki blok yapıp bir daire daha fazla, iki daire daha fazla yapmaya çalışıyor. Yani aslında meselemiz bu yani. Zor bir yandan işte işin sanatı olması, bir yandan da ihtiyaç yönelik olması durumları karıştırıyor. Vay be, mimari konuşuyoruz şarjda. Şarj gibi şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te bir öğrencimizle dinleyicimiz oldu artık bundan sonra. Öğrenciliği konuştuk, mimariyi konuştuk. Biraz da hayatın diğer tarafı olan ilişkileri konuşmayı düşünüyoruz.
Eyvah eyvah.
Şimdi öğrenciliğin içinde bir insanın gönül ilişkisi dediğimiz ya da flört dediğimiz şeylere vakit kalıyor mu? Özellikle mimari öğrencisinde. Bunu niye soruyorum? Mimari, mimarlık bu çok böyle talep edilen, sevilen, işte ben de mesela mimarlık mı yazayım falan diye düşündüğüm zamanlar oldu. Ne kadar zor kısmını biliyoruz. Sabahlamaları var, bilmem neleri var. Ama hayatına bir vakit ayırabiliyor musun? Onun için de onu da merak ediyorum birazcık.
Hayatıma vakit ayırmak zorlaşıyor tabii ki. Biraz daha okulda bitirmeye çalışıyorum bir şeylere dışarıya evet. vakit ayırabileyim diye. Çok keyifli bir bölüm, çok seviyorum.
Evet.
Çünkü mühendislik ve sanatı birleştiriyor sonuçta.
Ama birinin hayatına vakit ayırmaya vaktin kalmıyor olabilir.
Maalesef ya, vakit ayırdığımda da çok bir şey artık ifade etmiyormuş gibi hissediyorum. Çünkü son zamanlarda ve ilk zamanlarda bu çok değişmedi. İnanılmaz insanlara denk geliyorum. İnanılmaz erkeklere denk geliyorum.
Buna bize denk geliyorsun.
Abin dövmüyor mu?
Abisi çok sakat, dövebilir.
Öyle güzel taleplerim var ondan. Sonuna evet. Doğru artık ilişkimi falan. Şuna bel atalım falan diye.
Evet. Ya ben mesela şunu hatırlıyorum, benim de öğrencilik yıllarımda. Şöyle bir rahatlığım vardı. Nasıl olsa öğrenciyiz yani, olmuyorsa olmaz. Öğrenciyiz daha yani, daha hayatın çok şeyi var. Çünkü öğrenciyken mesela birisine aşık oluyorsun. Sen onu mesela mimar ve çalışıyorken o anda istemeyeceksin muhtemelen, ama okuldasın işte, yakın bir çevredesin falan filan. Yani biteceğini bile başlamak gibi bir durum oluyor.
Aslında bir dur, bir falso verme de aşık olayım falan dediğim anlar da çok oluyor.
Belki de demesen daha iyi. Aşık olsan ondan sonra falso verecek ve daha kötü olacak,
evet,
belki de.
Evet, orası öyle. Biraz daha mantığımla ilerleyen bir insanım aslında. Çok duygusal bakmıyorum. Mantıksal olarak ilerleyince de tam olarak içime sinmeden aşık olma imkansızlaşıyor benim için.
Evet. Ama senin bir aşık olasın var, o belli.
Var ya, bu aralar var, ne yalan
senin
söyleyeyim.
Senin genel olarak böyle bazı insanlar sevmeyi sever yani, aşık olmayı sever. O ruh halini sever. Melankoliyi de sever. Sen melankoliyi de seversin. Senin gözlerin çok ağlamaya alışkın gibi. Ağlamaya teşnesin yani. Şu anda sulanacak gibi gözlerin.
Koşmayı seviyor aşkın yollarına.
Seviyorsun yani bu melankoliyi. Sıla dinliyor musun Sıla?
Dinlemez miyim?
Ya.
Hayır, az önceki sözden sonra ya. Zaten.
Zaten bu yani. Kızın belli ki ruh hali bu. Benim arkadaşlarım var. Üniversitedeyken aşık olduğu insanlar, evlenen arkadaşlarım var.
Mucize gibi geliyor. Bravo.
Hiçbiri mutlu değil desem şu an küsenler olacak. Onu diyemem. Ne diyeyim? Evlen, hayırlısı yani. Evlendiler.
Hayırlısı olsun.
Ya zor be.
Zor. Hele, aynı bölümde. İnsanlar, hani o yaştaki erkekler biraz daha ister istemez... Erkekler geç olgunlaşır. Hani bu zaten genel bir şey, genel bir kavram. Ama hiç olgunlaşmamışını da çok gördüm. Aynen. Hiç büyüyememişini de çok gördüm.
Erkeğin olgunlaşmamış hiç çekilmez, biliyor musun?
Gram çekilmez.
Bir tane şey var, hurma var. Trabzon hurması mı o, bir yan başkan?
Evet.
Ya herkes onu şapur şupur yer.
Cennet hurması.
Ha, o böyle şapur şupur.
Ağız kültürü böyle bir şey
o
yapar.
O dünyanın en güzel meyvesidir. Ama onun olmamışın yediğinde ağzın, burnun, buruşu. Bak şu an benim damağıma. Olgunlaşmamış erkek, olgunlaşmamış bir Trabzon hurmasına benzer. onu olgunlaştırabilirsen yumuşacıktır, şapur şupur yenir.
Bir
ama...
yerden sonra pes ediyorsun.
Evet, maalesef.
Şöyle tatlı da bir anım var, değinmek isterim. İnanılmaz klas, inanılmaz tatlı bir çocukla bir ara flört etmiştim.
Tamam.
İşte ailesi gerçekten çok güzel, iyi insanlardı ve çok... İyi yerlere gelmiş insanlardı. Annesinin bir diş hekimi zinciri vardı. Babası işte Türkiye'nin ilk nefrologlarından nefrolojiyi vesaire ana bilim dalında.
Bilmem. Hede. Biliyormuş gibi yap.
Evet, devam.
Tamam.
İnanılmaz idealist bir aile. İşte ablası genel cerrah vesaire.
Tamam.
Ama AVM'deyiz, sinemaya gireceğiz. Ben de mağazalara falan bakıyorum. Annem bu blazer'ı çok sever. İşte çok güzel durur anne. Ben sana da alalım mı?
Hayda.
Hani annem tırnaklarını bu renk yaptırmış. Hayda. Bak sen de yaptır, ne kadar güzel görünüyor.
Çok tehlikeli bir şey bu.
Yeter dedim, ben senin annen değilim deyip.
Bir şey diyeceğim, bu çok tehlikeli bir durum. Çok tehlikeli bir durum. Bunu ayrıca konuşmamız lazım. Yani anneci erkeklere apayrı konuşmamız lazım. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te önemli bir yayına devam ediyoruz. Demin anneci erkeklerden dem vurdu. Ağlaya ağlaya Tuana Buse'cim.
Gözlerim şu an doldu.
Annesini çok seven bir erkek... Şimdi bak, tecrübeni kenara koyalım. Hiç bilmiyorsun bu işleri, tamam mı? Hiç daha önce ilişkin olmamış. Kağıt üzerinde annesiyle süper iyi geçinen bir erkek bence bir kadın için iyidir gibi geliyor bana.
Öyle zaten. Hani,
kağıt üstünde.
Hatta kadınların önce annesiyle onun ilişkilerine bakması gerekiyor. Flört ettiği, tanıştığı erkekler.
Evet. Çok orada şey. Orada abartı.
Anneci dediğim alarmları. Şey abartı zaten devreye giriyor.
Evet, anneci. Mesela nedir bir anneci? Annesine her şeyi soran adama anneci diyebilir miyiz?
Denebilir.
Benim çok yakın bir anneci tanıdığım var. Şöyle bir şey yaptı. Bak böyle bir şey de artık yani neyse onu. evlendiler bunlar. Bir evleri vardı yani, beraber tutmamışlardı ama evi dekore edeceklerdi yani. Kendi eşyaları vardı benim işte o arkadaşımın. Bunlar balayına gittikten sonra dönünce balayından... Eşiyle beraber o evi kendi oturacakları eve çevireceklerdi. Ne oldu biliyor musun? Kız balayından döndü, eve bir geldi. Benim oğların annesi
yok artık.
Dizmiş abi mobilyaları. Oraya bir üçlü koltuk aldım oğlum, burada rahat edersin. Buraya da bilmem ne aldım oğlum diye.
Cinnet geçirme.
Ve kız o gün ayrılmadı. Ve ben her gün ne zaman ayrılacaklar diye tahmin etmeye çalıştım ve ayrıldı. Sonunda ayrıldılar yani. Daha da böyle derine batıp iyice böyle şeye dönüştüğünde ayrıldılar yani, bir apseye dönüştüğünde ayrıldılar. Korkunç.
Çok korkunç bir durum.
Yani bu neden korkunç? Burada çünkü hayatının anahtarını birine teslim etmek durumu var yani. Halbuki ilişkide böyle bir sözleşme olabilir mi yani?
Orayı ayrı tutmak gerekiyor. İşte annece erkek tam olarak burada zorlanıyor.
Ama zaten. Bir şey söyleyeyim mi? Annenin suçu yok mu sence burada? Erkeğe
var.
Tamam. Erkek küçük bir erkek yavrusu. Ona kızmayalım o kadar da. Annenin suçu yok mu? Senin mesela bir oğlun olsa. Öyle düşer misin üzerine?
Ay düşman ne yapıyorsa yapsın.
Değil mi ya? Güzel oğlun olmasının. Ya yemin ederim bak, oğlun olmasının en güzel tarafı. Hı-hı. Sal serseri ya, gitsin aynen gelsin öyle. Tosun geri gelsin. Bizim aynen kültürümüzde öyle. Böyle ya biraz.
Evet, sadece tek hassasiyet duyacağım şey bir kadını incitmesinin.
Bravo.
İnanılmaz kötü bir şey olduğu.
Bravo.
Karşısındakiyle empati kurması gerektiği, duygusal zekasını geliştirip.
Aynen öyle. O bizde eksik ya. Maalesef. O bizde Türk kültüründe, bizim aile kültürümüzde. Oğlum ya helal olsun lan, yapar ya. Bizim falan ne canlar yakıyor ya falan filan diyen insanlar var. Ne canlar yakıyor diyerek avunduğumuz bir şey düşün.
Narsist beyefendilerin çıkış noktası da burası tamam.
Narsisizmin kitabını yazan beyefendiler tanıyorum. Bunları sonra konuşacağız. Bunları yarın konuşalım seninle. Yarının programında konuşalım. O zaman başka bir şarkı var mı benden istek bir şarkın, yoksa çalayım mı sıradakini senin için? Sürpriz olsun. Tamam. Sürpriz sıradaki olsun. Sıradaki şarkıyı Tuana'ya çalıyoruz. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Şarj.